بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. Evet, okuyacağımız kitap dediğim gibi İbn Haldun Rahmetullah Mukaddimesi. Biz bunu bastırdık. İkimiz de zaten aldı. Ben işin gerçeği hakikati hangi tercümeyi okuyup karar veremedim. Yani nasıl? Çünkü aslen mukaddime İbn Haldun'un dili biraz ağırdır. Yani en azından şu zamanla göre biraz ağırdır. Dolayısıyla tercümesi yani herkes yapabilecek bir durumda değil. Bir Türk bir kitapçı bir kardeşle istişare ettim. O bana bunu tavsiye etti. Yani bu baskıyı. Bu tercümeden Halil Kendir, Geniş Şafak'tan çıkmış olan tercüme. Ya biz bunları tabii burada bastırdık. 70 lira alanlardan talep ediyoruz.
Tamam. Kardeşler, Kerem Bey, bu bir daha basılacak mı? Şimdi eksik ya.
Yani
alanlar var. Alanlar kardeşlere biz verelim, biz sonradaki bir baskı var.
Tamam, yani öyle yapabiliriz. Bizim de bir hizmetimiz olabilir. Müşkül yok. Ama zaten biz bunları yani PDF'sini internetten zaten aldık. İnternetten indirip yani siz de bunları çoğaltabilirsiniz. Bastırabilirsiniz. Yani şey değil. 20 tane bastırdık. Artık alamayanlar da kendileri internetten indirebilirler, bastırabilirler. Tamam, yani o zaman bu tercüme üzerinden okuyacağız inşallah. Biraz baktım, biraz inceledim. Tercümesi fena değil. Yani ihtisar etmiş. Yani aslına göre aslı yani bayağı bir ihtisar ederek tercüme etmiş. Tabii ihtisar edince bazı böyle dakik ince manalar kaybolmuş İbn Haldun'un sözünde, ama genel itibariyle genel manayı korumuş yani. Dolayısıyla tercümesi yani en azından ben giriş kısmına baktım, yani kötü değil. Biz de zaten ders olarak işleyeceğimize mektubu ve zaten dersi asıl şeyler yani aslından ben dersleri hazırlıyorum. Dolayısıyla eğer orada yani bir önemli bir mana varsa, tercümanın ihmal ettiği bir mana varsa uzun olur. Yani buradan inşallah zikredebiliriz. Tamam. Ama eğer birisi şey etmek istiyorsa, kitabı kendi yani kitabın kendisini okumak istiyorsa Türkçesinden şeyin tercümesini ben daha güzel buldum. Süleyman Uludağ. O da Dergah Yayınlarından çıkmış. O asla daha yakın. Yani kitabın aslına daha bağlı tercüme etmiş. Yani bu dediğim gibi bayağı yani bazı yerleri atlamış böyle İhtisar ederek yani dediğim gibi. İhtisar ederek tercüme etmiş. Onun için bazı manalar kaybolmuş. Ama dediğim gibi yani genel itibariyle manayı muhafaza ediyor. Tamam. Bunu başlayalım inşallah. Nerede başlıyoruz? Sayfa 25. İbn Haldun'un ön sözü. Nasıl olacak dersimiz? Bu şimdi birinci cilt. Bunu bitirdiğimiz zaman ikinci cilde geçeceğiz inşallah. İnşallah kardeş okuyacak. Gerekli olan yerlerde ben de bazı izahlar yapacağım.
İbn Haldun'un ön sözü. Lütfu bol, Rabbinin merhametine muhtaç kul, Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun Hadrami. Allah onu muvaffak kılsın.
İsmi Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun, zaten daha önce geçti. El Hadrami. Yani bunu muhakkak hep zikreder. Hadrami olduğunu, Yemeni olduğunu, yani esası kökü Arap olduğunu bunu sürekli gündeme eder abi. Bu şimdi hani onun illa şeysinden gelmiyor, bilakis yani onun kibrinden veyahut da işte yani bir nesebini yükseltme derdinden gelmiyor illa da. Bilakis elbette yani Arap olmak, birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yani soyundan ondan soy bilgiye sahip olmak elbette bir fazilettir. İkincisi ama aslen burada yine sana mesaj veriyor yani aslen. Çünkü işte İbn Haldun nedir? bu kainatın üzerinde yürüdüğü o kanunların adamı. Dolayısıyla Arap olması öylesine değil. Yani Allah Azze ve Celle onu elbette yani kasıtlı Araplardan yarattı.
Hamd Allah'adır. Azamet, üstünlük ve kudret O'nundur. Hükümranlık O'nun elindedir. En güzel isimler Esma-ül Hüsna ve sıfatlar O'na aittir. O her şeyi bilir. Açığa vurulmuş ve saklı tutulmuş hiçbir şey O'ndan gizli kalmaz. O bizi topraktan yarattı. Yeryüzüne yerleştirdi ve orada bize rızkı ve hayatı kolaylaştırdı. Rahimlerde ve evlerde güven içinde olmanızı sağladı. Rızkımızı temin etmeyi üzerine aldı. Hepimiz için dünyada kalacağımız bir ecel vakit takdir etti. Sonsuzluk ve beka O'nundur. O hep diridir, ölmez. Salatü selam, Tevrat ve İncil'de özellikleri anlatılan, henüz günler birbirini takip etmeye başlamadan, zaman yaratılmadan, Zuhal, Satürn ve yedinci felek birbirinden ayrılıp uzaklaşmadan, varlıklar yaratılmadan, kainatın O'nun gelişine hazırlandığı ümmi, okuma yazma bilmeyen Arap Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve ona tabi olup düşmanlarına karşı onu destekleyen yakınlarına ve sahabilerine olsun.
Burada şimdi bir işaret var. Yani henüz varlıklar yaratılmadan evvel diyor, kainat onun gelişine hazırlandı. Yani daha geçti, son derslerde bahsettiğim o kitabın ismi Kitabul İbad وَدِوَانِ الْمُبْتَدِ وَالْحَبَرِ Mubtada haber, hani mubtada evvel gelir, haber sonra gelir. Ama işte bak burada görüyorsunuz yani sonra gelmiş olan, evvel gelmiş olan sonra gelecek olana hazırlanıyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Tabii şimdi zamana bağlı olmayan bir sanatkar olduğu zaman, tam zamana bağlı olmayan bir yaratıcı olduğu zaman, o zaman zaten bir şeyin evvel ve ahiri yok. Yani onun bir yani bir mukaddeme muahhar gelmesi zaten söz konusu değil. Ama hikmeti gereğince bazı gerçekler belirli zamanda tahakkuk eder. Ama o belirli sebeplere binaen ertelenebilir veya da öne çekilebilir. Buradan işte şimdi yani buna da işaret ettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet sonuncu gelmiştir ama ondan evvel olan her şey aslen onun gelişini hazırlamıştır. Yani bütün yani o insanlık ömrü nerede netice bulmuş? Yani onun gelişine netice bulmuş. Yani benzer, yani bunun benzer bir hali mesela işte Şam cihadı da böyle. Yani cihat sahalarına baktığın zaman yani hep bütün cihat sahalarındaki cihat faaliyetleri aslen neyi hazırlamışlardı? Şam'daki cihadı hazırlamışlardı. Çünkü neticede yani son olaylar nerede vardı? Şam'da bakıyor. O yüzden bütün hani evvelen vuku bulmuş olanlar aslında senin şimdiki halini gerçekleştirmek ve var etmek için olmuş olan olaylar. Dolayısıyla hal diye bir şey yok derler. Aslında hal diye bir şey yoktu. Yani şimdi, çünkü şimdi ancak nedir? Dünün bir neticesidir. Dün ne ise senin bugünün odur. Ha bugün neyse yarınında o olacak. Mesela bugün kendisinin şu andaki hali sadece neden ibarettir? Dününden, dününün bir neticesidir. Mesela bütün bu şimdiye kadar olan bütün bu olaylar, bütün bu gelişme aslında sadece neyi hazırladı? Şimdiki hali meydana gelmesi için gerçekleşmiş olan olaylar.
Tarih ilmi bütün toplumların ve nesillerin önem verip ilgilendiği ilimlerden biridir. Herkes tarih ilmine yönelir, sıradan insanlar bile tarihi bilmek ister. Hükümdarlar ve reisler tarih bilgisine sahip olmak için yarışır. Diğer taraftan tarihi anlama noktasında alimler ve cahiller eşit gibi görülür. Çünkü görünüşte tarih, geçmiş dönemleri, geçmişteki olayları ve devletleri haber vermekten ibarettir. Bu konularda çok şeyler nakledilir. Mevcut durumlara geçmişken örnek verilir ve bütün bu hususların anlatıldığı çok kalabalık meclisler oluşturulur. Oralarda insanların ve toplumların serüveni haber verilir. Durumların nasıl değiştiği devletlerin nasıl gelişip güçlendiği, sınırlarını genişlettiği ve sonra da zamanı gelenin nasıl yok olup gittiği.
Burada şimdi tarih biliminin ehemmiyetinden bahsediyoruz. Bu bir giriş mahiyetinde. Daha sonra da bunu hususen girecek.
Ancak görünüşte...
Tarihin ehemmiyeti büyük. Ama şimdi burada dediği gibi yani tarih zahiren nedir? Zahiren bak yani insanların ekseri tarihi nasıl anlar? Yani geçmişte o biten olayları aktarmak. Yani ihbardır. Zamanında bir şey oldu. Bundan 100 sene önce böyle bir olay oldu. 200 sene önce böyleydi. 1000 sene önce şöyle bir devlet vardı vesaire. Genelde tarihe nazar budur. Ki bu çok eksik, kusurlu bir nazar. Ha, tarihe bakış. Bilakis tarih aslında nedir diyor şimdi? Buyur.
Ancak görünüşte bu olayların haber verilmesinden ibaret olan tarih, tarih ilminin iç yüzü, bütün bu olayların sebepleri ve temelleriyle birlikte çok ince şekilde araştırılıp değerlendirilmesine dayanır. Evet, tarih ilmi olayların nedenselliğini ve sebeplerini derinliğine inceleyen bir ilimdir. Bu yüzden de o felsefenin temeli ve felsefi ilimlerden biri sayılmaya layıktır.
Burada asıl tarih nedir? Yani tarihin hakikati nedir aslında? Geçmişte olmuş olan olayların sebeplerini inceleyen ilimdir. Yani niye öyle bir şey olmuş? Evet, pekala. Onu meydana getirmiş olan sebepler nedir? Şartları nedir? Niye o olay öyle meydana geldi de farklı bir olay, yani farklı bir surette meydana gelmedi? O etkenler neydi? Hangi temeller üzerine bina ediyor geçmişte meydana gelmiş olan vaka? Yani aslında tarih bunları inceler. Tabii yoksa tarih sadece bundan 500 sene önce falan hüküm sürdü değil. Sadece bir haber vermektir. İbaret değildir. İşte bu yüzden diyor nedir? Tarih ilmi olayların nedenselliğini yani sebeplerini ve sebepleri derinliğine inceleyen bir ilimdir. Bu yüzden de o felsefenin temeli işte burada mesela mütercim felsefe tercüme etmiş. Onu aslında hikmet olarak tabir ediyor. Hikmet.
İslam'daki büyük tarihçiler geçmişe ait haberleri çok kapsamlı bir şekilde toplayıp bir araya getirmişler ve onları kitaplaştırarak muhafaza altına almışlardır. Bu konuda yetersiz ve ehliyetsiz olup başkalarının hazırına konanlar ise doğru tarihsel bilgileri uydurma rivayetlerle veya bizzat uydurdukları yalanlarla birbirine karıştırmışlardır. Onlardan sonra gelen pek çok kişi de bu uydurma haberlere tabi olmuş, olayları ve durumları inceleyip değerlendirmeden, bunların gerçekliğini ve olabilirliğini gözden geçirmeden, atılması gerekenleri ayıplayıp atmadan her şeyi duydukları şekilde bize nakletmişlerdir.
Şimdi bu bir tenkidi var İbn Haldun'un. İbn Haldun burada tarihçilere ya da tarih ilmine yönelik bir tenkidi var. Ve diyor ki, evet o ilk büyük, yani büyük tarihçiler, onlar olayları zapt ettiler birçok yönden. Zapt ettiler. Sonra gelenler onlara yani taklit ettiler. Hatta yani onlar aslında yani tarih ilminden de çok pek fazla bir, yani bir bilgileri yoktu. O anlatılmış, o aktarılmış olan şeyleri diyor, olduğu gibi anlatılan şeyleri olduğu gibi aldılar ve onları aktardılar. Dediği gibi onlardan sonra gelen pek çok kişi de bu uydurma haberleri, yani o zamanda olmuş olduğu yani doğru mu yanlış mı belli olmayan olayları onlar da tarihtir diye aktarmışlardır diyor. Bunların tabi olayları ve durumları inceleyip değerlendirmeden, olayları değerlendirmemişler. Bunların gerçekliğini ve olabilirliğini gözden geçirmeden, atılması gerekeni ayıklayıp atmadan her şeyi duydukları şekilde bize nakletmişlerdi. Burada aslında bunu tarihçiler yapmamış mı? Elbette tarihçiler yani bunu hani yapmışlardı. Her ne kadar tarih rivayetlerinde elbette hadis rivayetinde aranan şartlar aranmaz. Tamam, çünkü tarihe yani hüküm bina etmez. Yani dolayısıyla elbette tarihte, tarih rivayetinde çok daha geniş davranmışlardır. Bu doğru. Ama yine esas itibariyle yani bir olayın vaki olup olmayışını yine incelemişlerdir. İbn Haldun'un burada yani bir tarihi bir olayın senet itibariyle tamam bize kadar intikalini incelemekten bahsetmiyor. Bilakis o tarihi olay o zamanın şartları içerisinde meydana gelmesi mümkün mü? Onu incelemek lazım. Anladınız? Yani Düşünün, bir olay mesela naklediliyor. Orada 200 bin kişilik bir ordu çıka gelmiş bir yerden. Bu nasıl bir zamanda? Yani işte sonra kaç misal getirecek. İşte mesela Yahudilerin ve İsrail'in işte Sina Dağı'nda 70 bin kişi olarak olması. Yani bu vakaya yerleştirdiğin zaman birkaç nesil içerisinde 70 bin kişinin bir araya gelmesi mümkün değil. Tamam mı? Çünkü her bir yani neslin artışı geometrik artış şeklinde, yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde artış yaparken kısa bir zaman içerisinde nasıl orada 70 bin kişi bir araya gelecek? Veyahut da yani küçük bir kabile halkı, mesela bu şeyde de böyle, yani Osmanlı'nın temelinde de Osmanlı yani küçük bir kabile, bir çadır halkı, ondan sonra oradan kocaman bir imparatorluk meydana geliyor. Yani bu aktarılmış olan, bununla beraber birçok yani hikayeler, işte şöyle görmüş, bunu görmüş vesaire, hikayelerle beraber sanki burada olağanüstü bir olay meydana geliyormuş gibi. Halbuki bir vakaya indirildiği zaman böyle bir büyüme, böyle bir güçlenme o kısa zaman içerisinde mümkün değildir. Yani dolayısıyla burada aslen İbn Haldun'un şey ettiği, tenkit ettiği nedir? O tarihte vuku bulmuş olan olayları o vakanın içerisine yerleştirmeden aktarılması. Çünkü vakaya yerleştirdiğim zaman ya o vaka öyle bir olay mümkün kılacak veyahut da mümkün kılmayacak. Şimdi biz bizim halimizde mesela biz şu anda çapımızı biliyoruz. Mesela düşün ki 200 sene sonra bir tarih kitabında işte Şam'ın destanları olarak tarih sayfalarında işte Şam'ın aslanları 500 bin kişilik orduyu çıkardılar diye bir şey geçecek. Şu vakada böyle bir şey mümkün mü? Mesela 500 bin kişi çıkarma mümkün mü? Mümkün değil. O zaman yani şu vaka şartlarında, yani sen bunu vakanın şartlarına sunduğun zaman zaten böyle bir rakamın bir araya gelmesi mümkün değildir. O zaman bunu rivayet ettiğin zaman, yani böyle rivayet ettiğin zaman en azından ne etmen lazım? Yani buna dikkat çekmen lazım. Yani böyle bir tarih aktarılmış ama yani bu gerçekçi değil. Yani bu tenkit ettiği burada bu. Hatta bunun bu tür yani şeylerden, dikkatsizlikten ötürü elbette ne? Yani bir gevşeme ve bazı insanlar da bu tür olaylara bazı yani çıkarımları da bina ediyorlar. Dolayısıyla yani büyük, küçük yani durumuna göre bozukluklar, fesatlar meydana geliyor. Ama el-muhim yani burada İbn Haldun'un tekit ettiği o senet itibariyle yani tarih olaylarını incelemediler değil. O zaten yapılıyordu. Burada aslen yani onun kendi bu yenidir. Yani bu zamana kadar İslam aleminde böyle bir tarih nazariyesi yok yani. Yani bir fiil ilmi olarak. Yoksa İslam uleması zaten genel itibariyle bu dilden gelen bir şeydir. Tamam yani senin kullandığın dil. Çünkü dil nedir? Senin kelamın nedir? Zaten murakkeptir. Yani bir siyakı var, bir sivakı var. Sen bir insanın neyi kastettiğini anlamak istiyorsan nesine bakman lazım. Evvelen ne söylemiş, sonradan ahirende ne söylemiş. Sen bir insanın sözünü o bağlamın içerisine çıkarırsan doğruyu isabet etme durumun var mı? Yok ki. Yani evveline bakman lazım, sonuna bakman lazım. Bütünü değerlendirirsen o zaman gerçekten meramı nedir anlayabilirsin. Özellikle İslam uleması hem lügat ehli yani lügat insanı terbiye eden, insanın kültürünü sağlar. Hem o açıdan hem de şeriat zaten böyle çalışıyor. Şeriat seni o cüzleri, o bütün içerisinde değerlendirmeyi yani seni sürekli teşvik ediyor, terbiye ediyor. Mesela yani zaten nazar böyleydi ama şimdi hususen tarihsel olaylara bu şekilde bakmak ve bundan da ne bir netice çıkarmak özellikle. Yani bu böyle bir tarihi bakış ile vakamıza, halimize yönelik bir netice çıkarmak ve bu neticeyi de geleceğe doğru işletmek. Yani bunda İbn Haldun ilktir bu kitabıyla.
Şöyle bir soru olabilir mi? Şimdi mesela Amerika'nın yani Taliban'la 20 sene savaştı. Amerika kendi askeri gücünün her zaman kendi resmi sitesinde veya da şeyde bir eritiyor. İşte şu kadar şu kadar insan gücü, şu kadar askeri gücü. Taliban'ın da kendi gücü veriyor. Yani az önce sizin bahsettiğiniz gibi 100 yıl sonra veya da 50 yıl sonra işte mücahitler işte şu kadar binlik olduğu yendi. Ama o kadar bin ordu savaşmadı. Ama sonuçta bu kadar gün güç bu güce karşı gücünü kullandı. Böyle bir şey olabilir mi?
Yani o böyle aktarılabilir.
Yani işte... mesela öyle dediğinde mesela bizim aklımıza direkt muharebe savaşında işte şey geliyor da mesela bazı tarihçiler bunun şeyini düşüyor. Yanlış hatırlamasın hatta Kadisiye Savaşı'nda düşüyor diyor. Bin küsurdan fazla iki taraftan kimse yok diyor.
Evet işte bunlar yani o hani şimdi o tarih yazarlar, tarihçiler işte burada ya kendi nazarları karışabiliyor veyahut da işte burada bir fayda da görüyorlar. Yani Müslümanların sayısını azaltarak, düşmanın sayısını çoğaltarak hani burada işte ilahi nusretin varlığını filan göstermek açısından bunlar olabiliyor yani. Ha bu böyle de olabilir. Yani öyle olabilir de ama mesele sadece burada tekit bir bu haberleri olabilir ya, niye olmasın? Allah Azze ve Celle neticede şeye karşı da Calut'un ordusuna karşı da Talut'u çok küçük bir rakam ile yani ne kadar olduğu hani tartışılan ama 300 küsur belki savaşçıyla zafere götürdü. Yani Allah Azze ve Celle bir kişiyle de bir orduyu yani mağlup edebilir. Yani bunlar vaki olabilir gerçekten de. Ama şimdi İbn Haldun'un meselesi yani bu tarihten gelen rivayetler. Tamam o tarihi rivayetleri incelerken sadece bu aktarılmış, anlatılmış değil. Bilakis diyor ki yani biz o olayları zamanın vakasına yerleştirmemiz lazım. Yani o yerleştirerek bütünü görmemiz lazım. Çünkü bu sadece şimdi o tarih böyle bir şey olmuş mu, olmamış mı meselesi değil. Olmuşsa bak o zaman oradan neticeler çıkarabilirsin. Mesela sen o baktın 10 kişi bir 1000 kişilik orduya karşı galip gelmiş. Mesela. Sen şimdi böyle bir nazar ile tarihi inceledin ve gerçekten de bu bütün yani durumlar bunu destekliyor. Ha şimdi bu olaydan bak bir netice çıkarabilirsin. Niçin? Çünkü gerçek. Gerçek. O zaman diyeceksin ki bunu 10 kişi bak 1 kişi galip etmiş, galip gelmiş. Nasıl galip gelmiş yani? Ellerinde yani askeri olarak daha zayıflar, sayı olarak daha zayıflar vesaire. İşte o zaman orada o gerçek vakadan evet ilahi musnetinde ispat edeceksin. Ve bu kesin bir bilgi olur. Yani dolayısıyla yani mesele şimdi bu daha sonra gelecek. Bu sadece şimdi giriş kısmı. Daha açacak inşallah.
Evet, nakledilen haberler çok az araştırılmıştır. Doğruların yanlışlardan ayıklanması işi ise yok denecek kadar zayıf kalmıştır. Bu yüzden yanlışlar ve vehimler bu haberlerin yaranı ve ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çünkü körü körüne taklit etmek, ilimlerde hiçbir emek harcamadan başkalarının hazırına konmak ve cehalet, insanların derin ve yaygın özelliklerinden biridir. Naklediciler sadece duyduklarını nakletmekle yetinirler. Basiret ve feraset sahipleri ise doğrusunu yanlıştan ayırmak için duyduklarını da değerlendirmeye tabi tutarlar. İlim de ancak bu şekilde gelişip parlar. Tarihsel haberler konusunda çok fazla eser telif edilmiştir. İnsanlar dünyadaki milletler ve devletler hakkındaki tarihsel bilgileri toplamışlar ve bunları yazıya geçirmişlerdir. Ancak bu konuda emanete riayet eden önceliklerin kitaplarından yararlanırken doğruyu yanlıştan ayıklamak için bütün gayretini sarf eden ve bu yüzden haklı bir şöhrete sahip olanların sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. İbn İshak, Taberi, İbn Kelbi, Muhammed bin Ömer Vakidi, Seyf bin Ömer Esedi ve Mesudi gibi. Her ne kadar Mesudi ve Vakidi'nin kitaplarında güvenilir ve basiretli kişilerce malum olan kabul edilmeyecek nakiller varsa da İnsanların geneli saydığımız bu tarihçilerin verdiği haberleri kabullenmişler ve kitaplarındaki bilgilere tabi olmuşlardır. Basiretli ve dikkatli birinin tarihçilerin naklettikleri haberleri değerlendirmede esas alacağı temel bir ölçü vardır.
Yani bak şimdi ölçü zikrediyor. Yani böyle taklitçi olmayan, önüne gelen her şeyi rivayet etmeyen, bilakis yani düşünerek, yani bilgiye dayanarak, gerçekten yani bu olay olmuş mu olmamış mı bunu önemseyerek, yani mesela tarihi yaklaşımı, tarihçinin ölçüsü vardır diyor. Bak şimdi nedir ölçü? Diyor ki,
bu ölçü o ümranın toplumun durumudur. Çünkü her toplumun dışına çıkamayacağı bir tabiatı ve kendine özgü şartları söz konusudur.
Aynen, bu işte o tesis ettiği o ümran ilmidir. Ölçü budur diyor. Çünkü her bir toplumun, işte bu şimdi bir cemiyet olabilir, bu bir medeniyet olabilir, bu şimdi bedevi bir topluluk olabilir, bu bir hadari topluluk olabilir. Yani her bir toplumun kendine göre onun toplumun üzerinde hakim olan etkenler var. Yani o etkenlere tabi. Dolayısıyla o etkenler ne diyor? Onun o vakadaki halini belirliyor. Tamam, bir topluluk düşün, çok güçlü bir topluluk. Onun yazdığı tarih farklı olacak. Çok zayıf bir topluluğun yazdığı tarih farklı olacak. 2000, 3000, 4000 seneden gelmiş olan bir kültüre sahip olan bir topluluğun yazdığı tarih farklı olacak. Dün meydana gelmiş bir topluluğun tarihi farklı olacak. Yani tamam, bunlar aynı değil. Yani, o zaman şimdi yani 600 sene, 700 senelik bir tarihi olan bir toplumun nasıl olur da bu kadar sefil ve zillet içerisinde olduğunu sorman lazım işte. Yani şimdi Türkiye toplumu. Yani bu kadar eski bir tarihe sahip olan bir topluluk nasıl tarihi 1923'le başlar? Nasıl yani senin geçmişin 100 seneden mi ibaret? Değil. Ama nasıl bu hale gelmişsin? Bak burada etkenler var. Yani bunu meydana getirmiş, oluşturmuş olan bazı etkenler var. Şimdi sen o etkenleri anlamazsan o zaman bu tarih kitabında nasıl geçiyor? İşte şöyle şöyle Osmanlı, ondan sonra bir yerde sanki Osmanlı bir yerden yok olmuş. Onun yerine Cumhuriyet geldi. Öyle mi oldu? Yani Osmanlı bir günde yok oldu, onun yerine de Cumhuriyet geldi. Yoksa bu geçiş süreci nasıl oldu? Ya işte mesela bugün bazıları çıkıyorlar. Ha bu işte bu meseleler bunlar. Bazıları çıkıyorlar diyorlar ki Türk halkı aslında hepsi kafirdir. Niye aslında kafirler? Çünkü zamanında cumhuriyet ilan ettiği zaman kıyam etmediler. Yani cumhuriyete rıza gösterdiler. Küfür rıza gösterdiler. Hepsi murted oldular. Bir de buna yalan yere bir de şimdi fetvasını getiriyorlar. Neydi ismi? Sabri Efendi'nin evet. Fetvası sözde. Onun da böyle bir fetvası varmış. Hepsi murted oldu diye. Yani aklı başına bir adam böyle bir fetva vermez ki. Yani bu bir anda mı oldu yani? Bir anda Kemalistler bir anda geldiler, cumhuriyeti ilan ettiler, herkes de tamam dedi. Yani böyle mi oldu yoksa bu uzun bir süreç, ciddi bir zulüm ile, bir yani eziyet ile halkı öldüre öldüre, katlede katlede gelişen bir süreç mi var? Ve nice kıyanlar yani Türkiye'de Kemalist rejime karşı solcuların, İşte Ermenilerin, Müslümanların yanları var. Ama işte tarihi nasıl geçiyor? Sanki cetvel gibi, yani cetvel çizmiş gibi şu tarihe kadar Osmanlı vardı. Ondan sonra bu tarihten itibaren Cumhuriyet var. Elbette bu doğru diyorsa yani her bir yani o tarihten istifade etmek istiyorsan ki eğer geleceğin nereye doğru gidiyor? Eğer bunu bilmek istiyorsan tarihten istifade etme mecburiyetindesin. Geçmişini bilmezsen nereye doğru gideceğini asla anlayamazsın. Çünkü halini bilemezsin. Çünkü senin halin nedir? Geçmişin bir neticesi. Tamam, sen bunu anlaman lazım. Niye bu haldeyiz? Bak mesela şu anda bizim sahada vaka. Sahanın vakası şimdi mi meydana geldi? Yoksa o 10 senelik bir geçmişi mi var? Veyahut da hatta 10 senenin evvelindeki geçmişi mi var? Ama en azından yani sahanın şu andaki vakasını biz en azından bir 10 senelik bir geçmiş içerisinde değerlendirme mecburiyetindesin. Eğer sen bunu sadece şimdi böyle alıp böyle değerlendirirsen kesinlikle yani buna doğru isabet etme ihtimalin yok. Yani yok. Mesela bütün bu süreci değerlendirmen lazım. Nasıl bu hale geldik? Yani ondan sonra bu halimizi anladık. Böyle yapmamız lazım. Şöyle gitmemiz lazım. İlk şey nedir? Senin yol gösterici şeriattır. Allah'ın azim emir ve nehirleri. Şuraya doğru seni yönlendiriyor. Oraya doğru gitmen lazım. Ama önce bir vakayı anlaman lazım. İşte bütün buna da ne? Yardımcı olacak olan nedir? Bu da baksak işte bu. Yani tabiat, toplumların tabiatı. Yani o toplumun üzerinde etkili olan, dolayısıyla toplumun tabi olduğu kanunlar. Bunları işte bu kitapta işleyecek.
Nakledilen haberler de bu durumlara döner. Yani nakledilen haberlerin o toplumun mevcut tabiatı ve durumları içinde gerçekleşme imkanının olup olmadığı araştırılır. Genel olarak adı anılan bu tarihçilerin...
Yani, mesela bak olup olmadığı ara, yani var olan vaka içerisinde, işte demden idealistlerden bahsettik ya, yani reel gerçekçi vaka içerisinde şöyle bir toplum, yani şu vaziyette şöyle bir durum olması mümkün müdür? Onu değerlendirmek lazım. Yani sen bir şey istiyorsun ya, şimdi yani nebevi menheç üzere bir hilafet istiyorsun. Tamam, bu her bir Müslüman hedefi olması gerekmiyor mu? Evet. Peki de bizim şu vakamızda, gerçekçi vakamızda nebevi bir hilafetin olması mümkün mü? Mümkün değil. Tam mümkün değil. Dolayısıyla sen diğer onu, yani oraya kilitlenirsen asla bir çözüme varamazsın. Bilakis ne edeceksin? İfsad edeceksin. Çünkü o mevhum olana, yani o ulaşamayacağın hedefe ulaşabilmek için bazı adımlar atacaksın. O adımlar ise vakaya uygun olmadığı için, gerçekçi olmadığı için netice vermeyecek, bozacak. Yapmayacak, bozacak. Mesela iş buradan geçiyor.
Genel olarak adı anılan bu tarihçilerin naklettikleri haberlerin çoğu İslam'ın ilk dönemlerindeki Emeviler ve Abbasiler zamanındaki ülkeler ve durumlarla ilgilidir. Bunlar içinde kitaplarında İslam'dan önceki devletlerin ve milletlerin haberlerini toplayan tarihçiler de vardır. Mesudi ve onun yolundan gidenler böyle yapmıştır. Daha sonra sadece kendi dönemi ve kendi bölgesiyle ilgili haberleri toplayan tarihçiler geldi. Bunlar sadece kendi devletlerindeki veya şehrindeki olaylarla ilgilendiler. Endülüs'ün ve oradaki Emevi devletinin tarihçisi Ebu Hayyan ile Afrika'nın ve Afrika'da yer alan Kayravan'da kurulmuş devletlerin tarihini yazan İbn-i Refik bu tarihçiler arasında yer alır.
Burada bir şey hata var. Bu Ebu Hayyan değil. İbn-i Hayyan. Tarihçi İbn-i Hayyan'dır. Ve bu diğer tarihçi İbn-i Refik'in İbn-i Refik'tir. Refik. İkisi de tarih. Yani burada işte bu da tabii istifade edilmesi gereken bir husus. Tam genel tarihçiler ama bir de bölge tarihçileri var. Tabii onların şimdi tarih tespitleri çok daha, yani olayların tespitleri çok daha dakik olacak. Sadece mesela şimdi burada kendisi yani Mağribli olduğu için Mağribleri zikrediyor. Ama bunu işte Dimeşk tarihi, Bağdat tarihi, işte Mısır tarihi veyahut da yani Horasan bölgelerinde tarihler kaleme almış olanlar var. Yani o sadece o bölgede olup bitmiş olanları zapt etmişler. Elbette orada çok detaylı malumatlar var. Tamam yani sen aslında İslam ümmeti ne haldeydi? Bunu nereden öğreneceksin? İşte bu tarihlerden. Yani içtimai hayat nasıl işliyordu? Pazar ahvali nasıldı? İnsanların kendi aralarındaki işte eğlenme adetleri neydi? Şiirlere baktığın zaman en başlıca senin insanların halini gösteren nedir? Zamanın edebiyatıdır. Çünkü edebiyat ne yönde eğleniyorsa edebiyat oraya doğru kıvrılır. Diğer eğlenceleri işte Kur'an tilavetleri, hadis halkaları işte gibi şeyler ise şiirler de bunu konu eder. Ama eğer kendi aralarında raks ediyorlarsa, müzik dinliyorlarsa vesaire içki miçki içiliyorsa o zaman şair neden bahseder? O ortamlardan bahseder. Yani burası aslında sen bir toplumun ne hal üzere olduğunu nereden anlarsın? İşte özellikle bu belde tarihleri ve o belde edebiyatçıları, şairler vesaire.
Onlardan sonra ise anlayışsız, kıt akıllı ve taklitçi bir kuşak geldi. Bu kuşak zamanın birçok şeyi değiştirdiğine, toplumların ve yeni nesillerin gelenek ve alışkanlıklarının değiştiğine hiç dikkat etmeden eskilerin yolunu olduğu gibi takip etti ve onların yönetimlerini tartışmasız örnek edindi.
Bu da yine o işte bu kıt akıllar bizde de çok. Eskilere bakıyor, eskilerden bir hale alıyor, bizim zamanımıza uyguluyor. Valla kardeş yani onların zamanı başka, bizim zamanımız başka. Onlar bambaşka bir toplum içerisinde yaşıyorlardı. Biz çok farklı bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Yani sen onu oradan hani bu ne diyorlar? Kat, kes, kes yapıştır mantığı var ya, öyle çalışıyor kafalar. Tabi döneminden kes, bizim zamanımıza yapıştır. Sahabe döneminden kes, bizim zamanımıza yapıştır. Küçük küçük sözler, ya bazı alimlerin sözlerini getiriyorlar. Ondan da onun üzerine de hüküm bina ediyorlar. Yani o vaka başka bir vaka, senin vakan başka bir vaka. O sözün söylendiği vaka ayrı bir vaka. Bu bizim vakamıza yani şey diyor mu, uygun mudur değil mi de zaten bilmiyorsun. Yani işte burada baksak bir hukuk hakkında bunlar.
Devletler hakkındaki haberleri ve eski dönemlerde vuku bulmuş olaylara ilişkin rivayetleri tıpkı kapağından ve cildinden soyutlanmış sayfalar gibi kendi şartlarından soyutlayarak naklettiler. Bu yüzden de naklettikleri şeyler onları değerlendirmede esas alınacak unsurlardan mahrum olduğundan kabul edilemeyecek bilgiler olarak kaldı. Evet, onlar söz konusu olayları temelleri bilinmeden ve özelliklerine dikkat edilmeden eskilerin bunları zikretmiş olmasından dolayı soyut bir haber olarak tekrarladılar. Yeni nesillerin bu olayların hakikatini anlamak için ihtiyaç duyacağı, bu olayların vuku bulduğu şartlarla ilgili bilgilere ise yer vermediler. Yine bu tarz bir anlayışla tarih yazan tarihçiler, bir devletten bahsettiklerinde onunla ilgili haberleri sanki bir ipliğe dizilmiş inciler gibi sıralamakla yetinmektedirler. Bunlar, yazdıkları haberlerin konusunu teşkil eden olayların başlangıçları, sebepleri ve hedefleriyle ilgili hiçbir şey zikretmezler. Bu yüzden de o haberleri okuyan kişi, bu kitabın giriş bölümünde bahsedeceğimiz gibi olayların hakikatini anlamakta veya onlar arasında tatmin edici bağlantılar kurabilmekte ihtiyaç duyacağı devletlerin başlangıçlarındaki ve diğer aşamalarındaki durumlar ve bunların arka arkaya gelişlerindeki sebeplerle ilgili ayrıntılı bilgileri bulamaz. Daha sonra haberleri aşırı derecede kısaltarak nakleden başka bir kuşak geldi. Bunlar neseplerinden ve onlarla ilgili başka haberlerden bahsetmeden sadece hükümdarların isimlerini ve hüküm sürdükleri süreleri zikretmekle yetindiler. Örneğin İbn-i Reşik'in Mizanul Amel isimli kitabındaki usul budur. Bunların söylediklerine ve naklettiklerine itibar edilmez. Çünkü bunlar tarihten beklenen faydaları ortadan kaldırmışlar, tarihçilerin bilinen usullerini ve görüşlerini tamamen bozmuşlardır.
Bu maalesef o dönemde, hususen artık 5. 6. asırdan sonra maalesef yani umumen ilim ehli arasında böyle bir adet güçleniyor. Kısa yoldan sonuca varmak. Tam ilim askerine ilim ve ilim emek ister. İlim zaman ister. Yani bir şey, bir gerçeğe ulaşabilmek için sen bir şey ortaya koyman lazım. Tam öyle kısa yoldan ben neticeye varayım. Böyle bir şey aslen yok ilimde. Ama ne maalesef bu böyle bir nazar kabul görüyor. Dolayısıyla işte bu da bunun bir misali. Tarih ya yani bu tarih değil. İşte bir bazı tarih kitaplarında görebildiğin gibi falan şu sene yaşamış. İşte şu devleti hükmetmiş. Falan devletin hükümdarı şu sene hükmetmiş. Bu kadar, bundan ibaret yani. Tamam da bu neyin tarihi yani? Bu sadece o zamanla alakalı verdiğim bir malumat. Yoksa bu tarih değil. Tam o dönemde ne olmuş, neler yaşanmış, hangi etkiler vardı vesaire. Bunlar aslında burada bahsettiği ya işte o. Yani bir şeyin meydana girişi, hangi şartlarda meydana geldi, ve hangi şartlarda çöküşe geçti? Bunları değerlendirmek. Tarih bu.
Bunların kitaplarını tek tek okuyunca gözlerimi gaflet uykusundan uyandırdım ve hem geçmişimi hem de günümüzü kapsayacak bir eser telif etmeyi azmettim.
Şimdi kendisine bu kitabı niçin yazdığını dile getiriyor. O zaman bak bu halleri gördüm diyor. Millet, insanlar tarihten istifade etmiyor. Dolayısıyla bu hale düşmüş. Tamam, yani o bu sadece bilgisel bilgi itibariyle değil. Neticede sen işte bilgi olmadığı zaman amelde etmiyorsun. Çünkü ilim amelden önce gelir. İlim bozuksa o zaman amelde bozuk olacak. Dolayısıyla şimdi eğer tarihinden istifade etmezse doğru hareket edemez. Tarihinden istifade etmen lazım. Tarihinden nasıl istifade etmen gerektiğini, nasıl bu doğrudur, o yolları araman lazım, bulman lazım. Dolayısıyla bak ne diyor? İşte böyle olunca o zaman geçmişi, hem geçmişi hem de günümüzü, bak hem geçmişi, yani bu kitap diyor ki, bu kitap hem geçmişi hem de günümüzü kapsıyor. Nasıl bu kitap, yani tarih kitabı nasıl günümüzü kapsayabilir ki? Evet, çünkü o geçmişten dersler çıkardığın zaman, ibretler aldığın zaman ve onları vakanda işlettiğin zaman o zaman senin şu gününe de evet bir, yani bir ışık tutacak.
Sonunda da tarih konusunda olayların doğru olarak anlaşılmasının önündeki perdeleri kaldıracak bir kitap telif ettim. Kitapta haberleri ve bu haberler hakkında dikkate alınması gereken hususları bölümler halinde açıkladım. Yine devletlerin ve toplumların başlangıçlarını ve gelişmelerini, bunların sebep ve etkilerini beyan ettim. Bütün bunları çağımızda Mağrib'in şehirlerini, genel olarak Mağrib Kuzeybatı Afrika'yı ifade eder ve bölgelerini dolduran toplumların, onların kurdukları uzun ve kısa ömürlü devletlerin, yine bunlardan önce oralarda mevcut olan hükümdarların ve yardımcılarının, ki bunlar Araplar ve Berberilerdir, haberleri üzerine bina ettim. Araplar ve Berberiler Mağrib'i yurt edinmiş iki millettir. Nesillerden beri orada oldukları için Mağrib denildiğinde neredeyse onlardan başkası tasavvur edilemez ve bilinmez.
Hayır, çünkü bunların oraya bir etkisi var. Yani sen şimdi o bölgenin tarihini işliyorsun. Bölgeye etkisi olan her şeyi dikkate alman lazım. Çünkü o bölgenin tarihini oluşturan nedir? İşte bütün o etkenler.
Kitaptaki konuları sistemli ve planlı bir şekilde sıralayıp alim ve seçkin kimselerin anlamalarını kolaylaştırdım. Bölümleri ve konuları yeni ve farklı bir yöntem içinde ele aldım. Toplumun ve medenileşmenin, şehirleşmenin hallerini açıkladım. Toplumsal yaşamda ortaya çıkan temel unsurları izah ettim. İşte bütün bunlar sana olayların iç yüzünü, sebeplerini ve devletlerin nasıl kurulduğunu öğretecek ve eline körü körüne taklit alışkanlığından çekmeni sağlayacaktır. Böylece hem geçmişteki olaylara vakıf olacaksın hem de geleceği göreceksin. Bu eseri
kendisi ifade ediyor. Yani kendisi ifade ediyor. Bu kitap birincisi var. Burada önemli yani şey açısından bölümleri ve konuları yeni ve farklı bir yöntem içinde ele aldım. Yani bu daha evvel böyle bir kitap telif edilmemiş. Tam İslam uluması dediğim gibi yani bu nazar kendilerinde vardı. Lakin bunu hususun tarih üzerinde ve bu manada işletmiyorlardı. Genelde yani işte şer'i ahkamı tahlil etmekte evet bu nazarı kullanıyorlardı. Ama tarih ve tarihten neticeler elde etmekte bunda İbn-i Haldun ilkti. Dolayısıyla burada kendisi zaten diyor yeni bir şey. Ve farklı bir yani bir tevhid bağlandırma içerisine ben bunu ele alıyorum. Bunda bak sana ne diyor? Sana vaat ettikleri nedir? Toplumun ve medenileşmenin yani şehirleşmenin hallerini açıkladım. Sonra toplumsal yaşamda ortaya çıkan temel unsurları izah ettim. Ve hakikaten yani gerçekten çok istifade edilecek bir kitap. Yani bu manada gerçekten hakkını vererek bu kitabı okursan, istifade etmeye çalışırsan senin ufkunu ciddi manada açacak, genişletecek bir kitaptır. Yani onu da baştan söyleyeyim. İşte bütün bunlar sana olayların iç yüzünü, sebeplerini ve devletin nasıl kurulduğunu öğretecek ve elinin taklit alışkanlığını çekmeni sağlayacaktır. Çünkü eğer bir şey nasıl meydana geldiğini anlarsan, nasıl işlediğini anlarsan O zaman artık ne edersin? Kimseyi taklit etmezsin. Zaten bizzat kendin anlamışsın. Dolayısıyla kendi neticelerini çıkarırsın. Böylece hem, bak şimdi yani şey ifadesi, böylece hem geçmişteki olaylara vakıf olacaksın, geçmişten tarihi anlamış olacaksın, hem de geleceğini göreceksin. Geleceği göreceksin. Ha bu büyük yani şey manada tam hani görebileceğin bir gelecek vardır. Bir de işte bu kanunlar üzerinde hareket eden yani bir tarih içerisinde var olan olayları görebilecek bir görülebilecek bir gelecek var.
Bu eseri bir giriş ve üç kitap şeklinde tertip ettim. Giriş, tarih ilmi, sistematik ve yöntemlerinin incelenmesi ve tarihçilerin düşebileceği yanlışlıklara dikkat çekilmesi hakkındadır. Birinci kitap, toplumsal yaşam ve toplumsal yaşamda görülen devlet, hükümdarlık, kazanç, geçim, sanatlar ve ilimler gibi unsurlar, bunların sebepleri ve yolları hakkındadır. İkinci kitap, başlangıçtan günümüze kadar Arapların tarihi ve devletleri hakkındadır. Yine bu bölümde Nabatlar, Süryaniler, Farslar, İsrailoğulları, Kıptiler, Yunanlılar, Romalılar, Türkler ve Frankler gibi Araplarla çağdaş olan bazı milletlere ve onların devletlerine de işaret edilmiştir. Üçüncü kitap Berberiler ve onlara mensup olan Zenoatler gibi halklar hakkındadır. Bu çevrede onların başlangıçlarından ve özellikle Mağrib'de kurmuş oldukları devletlerden ve hükümdarlıklardan bahsedeceğiz.
Yani şimdi mukaddime giriş ve birinci kitap. Yani bizim okuyacağımız mukaddime kitabı burada bahsettiği giriş ve birinci kitaptı. İkinci ve üçüncü kitap o kitabın ebe. Yani o kitabın devamı yani aslen tarih kitabı o. Orada işliyor yani bu burada bahsettiği. Burada sadece dediği gibi burada yani bir girişte tarihten bahsedecek, tarihe nasıl yaklaşmak lazım. Sonra da işte dediği gibi burada işte bu bedevi topluluklar, işte hadari topluluklar ve bedevi topluluk nasıl medenileşir, bu yol nelere lazım gelir, nasıl olması lazım, toplum içerisinde idare, idarenin halleri, nasıl idare etmeli vesaire gibi şeyler, toplum içerisindeki kültür, hali, sanatlar, ilim, İnanmış gibi bütün bu meselelerin hepsini konu edecek inşallah.
Kitapta ayrıca Doğu bölgeleri hakkında da bilgiler verdim. Onların kayıtlarını ve kitaplarını inceleyip o diyarlardaki Acem hükümdarlıkları ve Türk devletleri hakkında eksik kalan bilgileri tamamladım. Yine onların çağdaşı olan halklardan ve hükümdarlıklardan da bahsettim. Bütün bunları meramımızı anlatmaya engel olmayacak şekilde özetleyerek ve kolay bir üslup içinde aktardım. İncelediğimiz konuların önce genel sebeplerini ele aldım. Sonra da özel haberlerle geçtim. Böylece kitabımız insanların, toplumların haberlerini, tarihlerini kuşatan, devletlerle ilgili olayların sebeplerini ortaya koyan ve tarihi yanlışlardan koruyan bir eser olmuştur.
Yani burada bu Doğu meselesinin kitabı ayrıca Doğu bölgeleri hakkında da bilgiler verdim diyor. Çünkü aslında kitabı ilkin işte Tunus'ta bahsettiğimiz geçen Tunus'ta işte Sakra'da telif ediyor. Dolayısıyla aslen bölgesi işte Mağrib diyarı. Mağrib diyarı ile konuluyor aslen kitabına. Sonra Mısır'a da intikal edince orada bu sefer işte Acem, işte Türk hükümdarlarıyla falan tanışınca orada da o Acem tarihini de konuya ilave ediyor. Tamam yani bu kitap evet ilkin yani hani şeyde Mağrib tarafından telif edilmiş olan bir kitaptı. Lakin o Mısır dönemindeki o 20 senelik o dönemde sürekli bu kitabı tekrar tekrar gözden geçirmiş ve ilaveler yapmış, düzeltmeler yapmış. Yani dolayısıyla ondan yani o şart, Doğu tarafı hepsini o Mısır döneminde kitabını ilave etmişti.
Eserimiz yerleşik ve göçebe Arapların ile Berberilerin tarihlerini kapsadığı, onlarla çağdaş olan büyük devletlere işaret ettiği, ders ve ibret alınacak halleri zikrettiği, başlangıçtaki ve sondaki gelişmelere değindiği için onu şu şekilde isimlendirdim. Kitabul İber ve Divanul Mubtedi vel Haber fi ayyamil Arab vel Acem vel Berber ve men asarahum min Zuveys Sultanu Ekber.
Zuveys Sultanu Ekber.
Araplar, Acemler, Berberiler ve onlarla çağdaş olan büyük devlet sahibi halklar hakkında ibretler. Başlangıç ve haber kitabı. Bu eserde hiçbir şeyi eksik bırakmadan söz konusu devletlerin ve halkların başlangıcı, onlara çağdaş olan diğer halklar, gelişmelerin ve değişimlerin sebepleri, toplumsal yaşamda görülen devlet, şehir, köy, üstünlük, zillet, çokluk, azlık, ilimler, sanatlar, kazanç, kaybediş, dönüşümler, bedevilik, medenilik, vaki olan ve olması beklenen gibi bütün hususları zikrettim. Bunların delillerini ve sebeplerini açıkladım. Dolayısıyla bu kitap içerdiği alışılmamış bilgiler ve ilimler nedeniyle özgün bir eserdir.
Evet, benzeri yok.
Ancak bununla birlikte böyle bir işin üstesinden gelmedeki eksikliğimi, acizliğimi itiraf ediyor ve bu konularda mahir olan ve geniş bir ilme sahip bulunan kimselerden bu esere yalnızca beğeniyle değil, aynı zamanda da eleştirel bir gözle bakmalarını istiyorum. Böylece eserdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve anlaşılmayan yerlerin açıklığa kavuşması da mümkün olabilecektir. Evet, ilimdeki sermayenin azlığını, bu konudaki eksikliğimi itiraf ediyor, dostlardan yapıcı eleştirilerini bekliyor ve Allah'tan çalışmalarımızı sadece kendi rızası için yapmayı nasip etmesini diliyorum. O vekil olarak bana yeter ve o ne güzel vekildir.
Evet, kitabını övdükten sonra kendisine kadar kusurlu olduğunu, aşağı kadar yetersiz olduğunu vesaire bunda zikretme ihmal etmiyor. İslam ulemasının genel olarak adeti budur. Tabii şimdi burada bu tercümede burada bitiyor. Ama aslında kitabın aslında burada bir takriben bir iki sayfalık zamanın sultanına, çünkü kitabı bitirdikten sonra zamanın sultanı hediye ediyor. Orada iki sayfalık bir metliyor var. Tamam, bunu da burada vermiyor. Yani met ettikçe met ediyor, övüyor. Yani o işi çok iyi biliyor. Hakikaten o işi çok iyi biliyor. Yani burada bırakalım. Yani iki haftaya inşallah buradan devam ederiz. Allah razı olsun. Subhanallah. Allah'ın hamdülillah. Subhanallah.